Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Korkusuz Kaptanlar, Rudyard Kipling, Salan Yayınları, İstanbul 1999, okuyan Nergis Dinçer. Rudyard Kipling, 1865-1936. İngiliz yazar Joseph Rudyard Kipling, doğduğu yer olan Hindistan hakkında pek çok öykü ve şiir yazmıştır. Hazırladığı hayvan masallarının tamamı ve diğer öyküler genellikle çocuklar içindir. Kısmen Devonshire'deki kendi okul günlerini de anlatan ve okulları İngiliz eğitiminin yüce amaçlarını gerçekleştiren kurumlar olarak tanıtan Stalky and Joe adlı yapıtı zengin bir düş gücünün eseridir. Kipling ayrıca yetişkinler için de kitaplar ve şiirler yazmıştır. 1907'de edebiyat alanında Nobel ödülü kazanmıştır. Korkusuz Kaptanlar. Dev gemi dalgalar arasında. Dev gemi dalgalar arasında sallanarak yoluna devam ederken bir yandan da balıkçı teknelerinin dikkatini çekmek için düdük çalıyordu. Sırtında kalın bir palto olan yolcu sigara salonunun kapısını yumruğuyla kapayarak "Şu Jane Harvey denilen çocuk pek sevimsiz bir yaratık. Gemide başımıza bela oldu. Onu burada görmek istemiyorum." Bu sırada kır saçlı Alman kızarak "Bu tip çocukları çok iyi bilirim." diye söylendi. "Amerika böyleleriyle dolu. Davranışlarını anlam vermek mümkün değildir. Hiçbir işe yaramazlar." dedi. Bulundukları yerin arka tarafında köşe yastıklarının üzerine uzanmış olan New Yorklu aslında kötü bir çocuk değil. Bu sabah annesiyle konuşuyordum. Oğlunu eğitimini tamamlamak üzere Avrupa'ya gönderiyormuş. Biraz ötede oturan Philadelphia'lı çocuğa ayda 200 dolar cep harçlığı veriyorlarmış diye dudak büktü. Oysa daha çok küçük. Böyle yetiştirilen çocuğun nasıl terbiye edilmesini bekleyebilirsiniz? Kır saçlı Alman, babasının demir yolları varmış diyorlar dedi. Evet, kereste fabrikaları, madenleri, yemileri. Pasifik kıyısındaki ormanların hemen hemen yarısı da onun. Fakat çocuğa gelince bir okul katibinden farksız. Korkarım eğitimini tamamlayınca korkunç kötü bir yaratık olacak. O sırada kapı açıldı ve 15 yaşlarında bir çocuk eşikte belirdi. Çocuğun ağzının kenarında sigara vardı. Orta boylu, soluk yüzlüydü. Kaba, korkusuz bir hali vardı. Salonu bulunanları inceleyerek bir ıslık çaldıktan sonra yüksek sesle "Mutmut, katip, kayıtları yapan, yazıları yazan memur. Dışarısı çok berbat, göz gözü görmüyor." diye konuştu. Balıkçı tekneleri aralıksız düdük çalıyorlar. Onlardan birine çarpıp batırsaydık ne hoş olurdu değil mi? New Yorklu, "Kapıyı kapat." diye söylendi. "Seni burada istemiyorlar, dışarı çık." Çocuk, "Yol paranı siz mi verdiniz Mr. Martin? Ben de sizler gibi bir yolcuyum." Sonra da sönen sigarasına bakarak, "Şu kamerada çalışanların sattığı sigaraları içemiyorum. Kibar beyler, acaba bir poker oynamaya ne dersiniz?" Cevap veren olmadı. Harvey de onlara pek aldırmadı. Çıkıp masanın üzerine oturdu ve cebinden bir deste para çıkararak saymaya başladı. Bu sırada oradakilerden biri Harvey'e bir puro uzattı. "İçilecek en iyi tütün bu. İçmek ister misiniz?" Harvey havalı bir şekilde yaktı. "Başımı döndürmesi için bundan daha büyük olması gerek." dedi. "Hele iç bakalım. Birazdan görürüz." Bu sırada kır saçlı Alman Harvey'in gözlerinin yaşardığını görünce "Oo, bakıyorum puronu pek beğenmişe benziyorsun." dedi. Harvey dişlerini sıkarak "Evet, çok hoş bir tadı var." diye cevap verdi. "İzninizle ben gidip seyir defterine yazılanlara bakayım." Alman gülerek başını salladı. "Senin yerinde olsam ben de öyle yapardım." dedi. Harvey sendeleyerek ıslak güverteden geçti ve en yakındaki küpeşteye tutundu. Başı dönüyor, gözlerinin önünden yıldızlar uçuşuyordu. Midesi çok kötü bulanıyordu. Bir yandan geminin sallantısı, bir yandan içtiği puronun etkisi içini alt üst etmişti. Güvertenin ucuna, bayrak direğinin yanına kadar zor gidebildi. Neredeyse bayılmak üzereydi. Gemi sallanınca Harvey küpeşlerinin altına doğru kaydı. Sonra kocaman bir dalga Harvey'i kucaklayıp geminin arka tarafından alıverdi. Çocuk suların içinde derin bir uykuya daldı. Harvey bir boru sesiyle uyandı. Burnuna değişik bir koku geldi. Islak vücudu buz gibiydi. Gözlerini açtığında kendisini balık yığınlarının üzerinde uzanmış buldu. Mavi pantolonlu bir adamın sırtını görüyordu. Çocuk inleyince adam geri döndü. "Nasılsın bakalım? İyi görünüyorsun. Hareketsiz yat, kıpırdama. Senin tekne benim tekneyi yakalamadan önce ben seni yakaladım. Senin gemiden düştüğünü gördüm. Dipnot, seyir defteri. Gemilerde olayların yazıldığı defter. Küpe işte. Gemilerde güverte parmaklığı." Az kalsın pervane seni paramparça edecekti. "Kocaman bir balık gibi yakaladım seni." Harvey, "Neredeyim ben?" diye sordu. "Benim balıkçı teknemdesin. Adım Manuel ve birazdan yemek yiyeceğiz. Ne dersin?" Manuel elindeki deniz kabuğunu düdük gibi çaldı. Sonra bir silah sesi ve bir bağırtı duyuldu. Balıkçı teknesinden daha büyük fakat onun kadar hareketli bir şey yan tarafta durdu. Birkaç kişi Harvey'i karanlık bir odaya attılar. Orada muşamba giymiş adamlar kendisine sıcak bir şey içirip giysisini çıkarttılar. Kendisini bir parça daha rahatlamış bularak uyuyakaldı. Uyandığında kendisini gemide sandı. Bir yandan da kamerasının küçülmüş olmasına şaşıyordu. Başını çevirince bodruma benzer bir yerde olduğunu gördü. Burasını tavanda asılı bir fener aydınlatıyordu. Kenardaki ocağın yanında kendi yaşında kırmızı suratlı bir çocuk duruyordu. Sırtında mavi denizci pantolonu ve ayaklarında uzun lastik çizmeler vardı. Yerde gene aynı tip çizme ve giysiler duruyordu. İçeride kalın muşambaların kokusu vardı. Harvey yattığı yerde çarşaf olmadığını görünce sinirlendi. Eski bir yatak üstünde yatmaktaydı. Kırmızı suratlı çocuk "Nasılsın?" diye sordu. "İstersen biraz kahve iç." Bir teneke tasta pekmezle tatlandırılmış kahve getirdi. Harvey, "Acaba süt yok mu?" diye sordu. "Hayır, Eylül sonuna kadar süt bulunmaz. Giysilerini kuruttum. Galiba biraz kısaldı. Şöyle bir dön bakalım. Bir tarafını sıkıp sıkmadığını anlarsın." Harvey söyleneni yaptı. Hiçbir rahatsızlık duymuyordu. Çocuk buna çok sevindi. "Çok iyi. Şimdi kalk babama gidelim. Seni görmek istiyor. Benim adım Dan. Ahçı yardımcılığı yapıyorum. Otto denize düşeli beri başka miço yok. Büyüklerin pis buldukları her işi ben yaparım." "Sen bu rüzgarsız havada denize nasıl düştün?" Harvey suratını astı. "Hava rüzgarsız değildi," dedi. "Fırtına patlamıştı ve beni denize tuttu. Sanırım o zaman küpeşliğin üzerinden yuvarlandım. Neyse, haydi çabuk olalım, babam bekliyor," dedi. Harvey emir almaya alışık değildi. Bunu açıkça söyledi. "Babam benimle konuşmak istiyorsa aşağıya inebilir. Beni hemen New York'a götürmesini istiyorum. Kendisine gereken parayı vereceğim." Demin gözleri şaşkınlıkla açıldı. Açık duran ambar kapağından yukarıya bağırdı. Dipnot, Micho. Gemilerde çalıştırılan yeşil küçük tayfa yardımcısı. "Hey baba, bu çocuk o kadar meraklıysan aşağı inip kendisiyle konuşabileceğini söylüyor. Duydun mu baba?" Yukarıdan adam sert bir sesle, "Gevezeliği bırak Dan, onu buraya yolla," dedi. Dan alaylı alaylı gülerek eskimiş bisiklet ayakkabılarını önüne fırlattı. Harvey öfkelenmişti ama yukarıdan gelen emredici sese karşı güçlü olmanın yerinde olacağını düşündü. Nasıl olsa babasının ne kadar zengin olduğunu adama anlatınca davranışı değişecekti. Dik merdivenlerden yukarı çıktı. Kaptan kamerasının kapısında kısa boylu, şişman, temiz tıraşlı, kır saçlı bir adam duruyordu. Deniz dalgasızdı. Çevrede bir sürü balıkçı teknesi görünüyordu. Bulunduğu iskele çevresine demir atmışlardı. Adam, "Günaydın, daha doğrusu iyi öğleden sonralar. Durmadan uyudun delikanlı," dedi. Harvey kendisine delikanlı denilmesine kızmıştı. Oysa kendisine ilgi gösterilmesini bekliyordu. Adama ters ters bakmakla yetindi. "Şimdi anlat bakalım," dedi. "Adın ne? Nereden geliyor, nereye gidiyorsun?" Harvey başına gelen kazayı kısaca anlatıp New York'a götürülmesini istedi. "Babam çok zengin. Size orada istediğiniz parayı verir," dedi. Adam onun sözlerine aldırış bile etmedi. Böylesine sakin bir havada aklı başında bir insan denize düştüğünü iddia edemezdi. "Anlattıkların pek akıllıca değil," dedi. "Hele bahane olarak seni deniz tuttuğunu söylemen çok yanlış. Sizin şu pis tekniğinize eğlence olsun diye mi düştüğümü sanıyorsunuz? Bunun bir eğlence olup olmadığını bilmem ama ben senin yanında olsam seni kurtarmış olan bir gemiye karşı böyle konuşmazdım. Ben bu geminin kaptanıyım. Adım Disko Trapp. Herhalde bunu biliyorsun. Sizi tanımanın ya da tanınmış olmanın hiç önemi yok. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim. Beni ne kadar çabuk New York'a götürürseniz alacağınız para da o kadar çok olacaktır. Beni kurtardığınız için de teşekkür ederim." "Ne demek istiyorsun sen?" Harvey elini pantolonunun cebine sokarak, "Dolarlar, sentler. Avucunuza sayılacak bir yığın paralar. Beni tekneni almakla hayatının en güzel işini yaptın. Ben Harvey Jane'in oğluyum." Harvey bunları söylerken göğsünü ve karnını şişirdi. Gururlandığı zaman hep böyle yapardı. Disko Trapp aldırmayan bir sesle, "Doğrusu babanızın şansı varmış," dedi. "Siz onu tanımıyorsunuz. Hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Şimdi geminizi sağa çevirin ve acele gidelim." Harvey Amerika'nın her yerinde babasının tanıdıklarını, onun zenginliğini bildiklerini sanıyordu. Fakat düşündüğü gibi olmadı. Adam, "Bunu ister yaparım, ister yapmam. Bu benim bileceğim bir şey. Sen şu karnını biraz çek bakalım. Unutma, o karın benim yemeklerimle dolu." Bu sözler üzerine demin kahkaha ile güldüğü duyuldu. Onun gülmesi Harvey'in çok zoruna gitmişti. "Merak etmeyin, yediklerinin parası fazlasıyla ödenecektir," dedi. "New York'a ne zaman varırız?" "New York'ta benim işim yok. Eylül ortalarında New York yakınlarında olacağımızı sanıyorum. Şu tanımadığım babanız belki o zaman bana $10 verir." "$10 mı? Siz bir de bana bakın bakalım." Harvey para çıkarmak için elini cebine soktu. Fakat yarı ıslanmış sigara paketinden başka bir şey çıkmadı. Onlar geçmez para delikanlı. Senin yanında olsam denize atarım. Hem sağlığa da zararlıdır. Harvey öfkeyle, paramı çalmışlar dedi. Tam 134 dolarım vardı. Onları siz çaldınız. Çabuk geri verin. Disko kaşlarını çattı. Senin yaşında bir çocuğun cebinde 134 doların ne işi var? O benim bir aylık cep harçlığının bir kısmıydı. Sakın başını bir yere çarpmış olmayasın. Haskin adında bir gemici vardı. Düşerken başını bireye çarpmıştı. 3 hafta içinde bulunduğu geminin bir savaş zırhlısı olduğunu iddia etmeye başladı. Şimdi evde paçavradan yaptığı kelebeklerle oynuyor. Senin için çok üzülüyorum doğrusu. Daha yaşın da çok genç. Neden paralardan bahsetmiyoruz? Onları siz çaldınız değil mi? Neyse, beni hemen New York'a götürün. Babam size bu pis balıkçı gemisinin 3 katı para verecektir. Yeter ki siz beni sağ salim oraya ulaştırın. Zaten daha şimdiden 134 dolarımla aldınız. Harvey bu sözlerden sonra ne olduğunu anlayamadı. Kanayan burnunu tutarak yerde yatıyordu. Disko Trapp da ona bakmaktaydı. Sonra oğluna döndü. Oğlum ben, bu delikanlı ilk gördüğümden beri hoşuma gitmedi. Çünkü peşim hüküm verdim. Belki de sandığımız gibi deli filan değildir. Fakat sen çabuk karar verme. Sen acele kararlar nedeniyle bir hata yapmamalısın. Şimdi onu acıyorum. Çünkü üst kısmındaki makinesi, kafası iyi işlemiyor. Bana söyledikleri için de suçlu sayılmaz. Gemiden düştüğünü söylüyor. Fakat buna da pek inanmıyorum. Burnunun kanını dindirmesine yardım et. Bu kanamalar hayal gücünü artırıyor. Balıkçı diskotra Harvey'i oğluna bırakarak kamerasına indi. Harvey neden konuşuyorlar? Harvey'in burnundan akan kanlar, yağlanmış güverte tahtaları üzerine dökülürkenden, ben sana söylemiştim, babam eskisi gibi kolay kolay sinirlenmiyor ama sen bunu hak etmiştin. Onunla ilk sefere çıkışımızda beni de böyle terbiye etmişti. Ama bu ilk ve son olmuştu. Ben deli değilim. Benim babam haftada bir gemi alacak kadar para kazanır. Babanızın bir yığın parası olmalı öyleyse. Bu parayı nasıl kazandı? Altın madenlerinde, batıda yaptığı başka işlerde. Evet, eğer yalan söylüyorsam Allah şu çocukla canımı alsın. Ben akıllı bir çocuktu. Birkaç dakikalık soruşturma sonunda Harvey'in doğru söylediğini anlamıştı. Harvey ona babasının altın madenlerini, trenlerini anlattı. Hatta bu trenlerden biri kendi adını, öteki de annesinin adını taşıyordu. Dan onu dinledikten sonra güldü. Harvey, sen bu mevsimin en büyük avısın, dedi. Harvey kendisini haklı bulan birini bulduğu için sevindi. O halde haklı olduğuma inanıyorsun değil mi, diye sordu. Dan, hayır haksızsın Harvey, hem de hatalısın. Babam ilk kez yanılıyor, bu yanılgı onu kızdırır. Senin yanında olduğumu anlarsa beni de döver. En iyisi sen babamın sözünü dinlemeli, benim yanında çalışmalısın. Para konusuna gelince... Eğer görseydim doğru olduğunu söylerdim. Elbiseni kuruturken ceplerine bakmadım. Uskula'ya getirildikten sonra sana benimle babamdan başka el süren olmadı. İkimizin de o paradan haberi yok. Babam haklıdan yana bir adamdır. Haksızlığa dayanamaz. Bunun böyle olduğunu herkes bilir. Kanının akması Harvey'in aklını başına getirmişti. Boğulmaktan kurtulan bir insanım dedi. Bundan duyduğum memnuniyeti söylemem gerekirdi. Oysa ben aksini yaptım. Herkese hırsız diyeceğim yerde paramı kaybettiğimi düşünebilirdim. Babam nerede? Babamı ne yapacaksın? Gene ondan bir şey mi isteyeceksin? Kamerasında değil mi? Şimdi ne istediğimi görürsün. Harvey böyle diyerek merdivene tırmandı ve kaptan kamerasına geldi. Bay Trapp önünde bir takım kağıtları inceliyordu. Kaptan, gene ne istiyorsun dedi. Yoksa bu kez dedenle mi kapıştın? Hayır, özür dilemeye geldim. Beni boğulmaktan kurtardığınız için size teşekkür etmem gerekirdi. O tokadın sana yararlı olacağına inanıyordum. Şimdi yanılmadığımı anladım. Ben düşüncelerimde çok az yanılırım. Böyle diyerek Harvey'in elini kocaman elleri arasına alarak sıktı. Bizden ayrılmadan önce sinirlerini biraz daha güçlendirmeliyiz. Bana bütün söylediklerini unutuyorum. Şimdi işinin başına dön. İşlerini kusursuz yapmaya çalış. Böylece sağlığın da düzelecektir. Harvey Dan'ın yanına döndüğü zaman Dan ona "Bak rengin bembeyaz oldu." dedi. Harvey "Ben kendimi hiç de hasta hissetmiyorum." diye karşılık verdi. Dan güldü. "Öyle demek istemedim. Yani kötülüklerden temizlendim demek istiyorum." Babamın güvenini kazandın. O bir kez birine güvendi mi onu sonuna kadar sever. İşin böyle sonuçlanmasına sevindim. Babam seni New York'a götüremeyeceğim dediği zaman haklıydı. Biz hepimiz burada hayatımızı balık avlamakla kazanıyoruz. Adamlar yarım saate kadar dönerler. Harvey iki direk arasındaki yarı açık olan ambar kapağını gösterdi. Burası bomboş duruyor dedi. Orada ne yapılacak? Oraya balık dolduracağız. Canlı canlı mı? Hayır, içleri temizlenip tuzlanır öyle doldurulur. Balıklar nerede? Şimdi denizde olmalılar. Dün gece sen tam 40 kadar balıkla geldin. Seninle onların suyunu çıkaracağız. Bu gece ambarın doldurulacağını sanıyorum. Bazen o kadar çok çalışırız ki yorgunluktan belimiz bükülür. Şimdiden seninle orasını iyice yıkamamız gerekli. Akşam güneş batmak üzereyken balıkçı sandalları göründü. Dan ellerini gözlerine gölge ederek uzaktaki kayıklara baktı. Manuel diye bir balık daha alacak yer kalmamış dedi. Manuel hangisi? Güneydeki son tekneye bak. Dün gece seni o tekne buldu. Manuel çok iyi kürek çeker. Şimdi biz hemen palangaların başına geçmeliyiz. Onları güverteye çekmek için. Şimdiye kadar bir iş yapmadığın doğruysa bu senin için çok zor olacak demektir. Ne olursa olsun yapmaya çalışacağım. Harvey ucunda kancası bulunan direkte asılı kalın iplerden birini yakaladı. Dan de ötekini aldı. O sırada Manuel balık dolu sandığına yaklaşmıştı. Harvey onu görür görmez tanıdı. Dan çek diye bağırınca Harvey ipe asıldı. Kayığın kolaylıkla havaya kalkmasına şaşırdı. Dipnot, palanga. Ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım. Manuel güneşten esmerleşmiş elini Harvey'e uzatarak "Oo" dedi. Sonunda kendine geldin demek. Dün gece balıklar seni avlayacaktı. Şimdi sen balık avlıyorsun. Harvey, size teşekkür borçluyum diye kekeledi. Manuel güldü. Seni orada sulara kapılmış giderken bırakamazdım değil mi? Neyse şimdi kayığın temizlenmesi lazım. Oğlumdan benim için kayığı temizleyiver. Harvey hemen öne çıktı. Canını kurtaran bu adam için bir şeyler yapmak istiyordum. Dan Harvey'e kocaman bir bez parçası attı. Harvey de kayığın içine eğilerek beceriksizce fakat gayet iyi niyetli suları silmeye başladı. Dan dipteki tahtaları kaldırmalısın diye akıl verdi. Sular aralardan dibe sızar. Tahtaları sil ve sonra yerlerine koy. İşte uzun Jack geldi. Uskuna'ya çekilen kayıktan parlak renkli balıklar gümüş bir çağlayan gibi sandığa akıyordu. Dan yeniden Harvey'e seslendi. Harvey sen Manuel'in kayığını bırak geri çekil. Uzun Jack'in kayığı tam onun teknesinin üzerine gelecek dedi. Tahtaları silmekte olan Harvey kafasını kaldırınca tepesinde başka bir kayığın durduğunu gördü. Geri çekildi. Bir başka sandal daha yanaşmış, balıklar güverteye düşmeye başlamıştı. Şimdi sadece 203, 204 diye sayma sesleri duyuluyordu. Harvey başka ne yapacağını bilmediğinden boşalan sandalları temizlemeye çalışıyordu. Yüzünde yara olan adamın adı Topsetti. Harvey'in çalışmasını görünce işi çabuk öğrenmiş dedi. Ben adı Harvey dedi. Beş güneyi Boston'dan daha iyi işe yarıyor. Geminin bordasından bir ses sanırım 42 tane oldu dedi. Ben Pen ve Saltıranca gene balıkları sayıyorlar. Çok eğlenceli oluyor. Gel de şunlara bir bak dedi. 42 mi 45 mi dedin. Unuttum Bay Salter. İstersen bir daha sayayım. Ben seninkilerin nasıl 45 olduğunu anlayamıyorum. Bizimkiler 45'ti. Pen bir kez daha say bakalım. O sırada disco trap kamerasından haydi yemeği diye bağırdı. Dipnot, borda, geminin yan tarafı. Kaptanla dört kişi sesin geldiği yöne gittiler. Ben Harvey'e döndü. Yemekten sonra balıkları tuzlayacağız dedi. Sen onları babama atacaksın. Tom, Platt'le ikisi balıkları yerleştirecek. Sen, ben, Manuel ve Pen daha sonra yemek yiyeceğiz. Karnım da çok acıktı dedi Harvey. Ben bugün yemek çok nefis kokuyor dedi. Bir süre sonra dördü sofrada oturuyorlardı. Önlerindeki tabağın içinde morina, dili ve karaciğer ile kızarmış patates vardı. Ayrıca hepsinin önünde birer dilim kızarmış ekmek ve birer fincan kahve vardı. Yemeklerini iştahla yediler. Kahvelerini içerlerken Ben Harvey'e yemekleri nasıl buldun diye sordu. Doğrusu tıka basa yedim dedi Harvey. Fakat gene de midemde boş yer kaldı sanıyorum. İkisi de bu sözlere güldüler. Harvey'in dikkatini bir şey çekmişti. Kaptan balıkları saymaya gerek görmüyordu. Bunu Dan'e sordu. Babam balıkları saymadan herkesin dediğine inanır mı? Neden inanmasın? Birkaç morina için kimse yalan söylemez. Dipnot morina. Kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan iri cins balık. Yemekten sonra ikinci grup hemen yukarı çıktı. Ay ışığında balıklar bir gümüş yığını gibi parlıyordu. Ambarda disco trap ile Tomset tuz fışıları arasında telaşlı telaşlı dolaşıyorlardı. Dan Harvey'in eline bir yaba verdi. Sen babamla Tomset'e tuz vereceksin dedi. Gözüne tuz sıçramamasına dikkat et. Ben aşağıdan gidip tuz getireyim. Pen ile Manuel ellerindeki bıçaklarla morina balıklarının içine girmişlerdi. Manuel eğilerek bir balık aldı. Parmağından biri ile balığın kulağından, öbürü ile gözünden yakaladı. Bıçağıyla balığın karnını başından kuyruğuna kadar yardı. Uzun Jack de balığın karaciğerini çıkardı. Böylece içi boşalmış olan balık saltıramcanın eline geçti. Saltıramca da balığın etini kılçığından ayırdı. Temizlenmiş parçayı leğendeki tuzlu suyun içine attı. Hepsi bir makine gibi çalışıyordu. Morina balıkları sanki canlıymış gibi durmadan birbirlerini takip ediyorlardı. Harvey adamların ustalıkla çalışmalarını izlerken leğen çabucak doluverdi. Saltıramca Harvey'e seslendi. Balıkları çabuk at. Harvey elindeki çatalla balıkları ikişer ikişer atıyordu. Saltıramca yeniden bağırdı. Çatalla oyalanma, balıkları kucak kucak at. dipnot, yaban, harman savurmakta kullanılan çatal biçiminde tahtadan yapılmış tarım aracı. Harvey bir saat dinlenmeden çalıştı. Herkese balık yetiştirmek için uğraştı. Yorgunluk tam bitkin bir hale gelmişti. Ama hayatında ilk kez çalışan insanlarla birlikte yararlı bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyordu. Salter amca, "Bıçak işi tamam," diye bağırdı. Pen doğrulup balıkların arasında yorgunluktan solmaya başladı. Manuel dinlenmek için direğe yaslanmıştı. Zenci aşçı sessizce yaklaştı. Bir leğen balık artıklarını da toplayıp gitti. Uzunca ip dudaklarını şapırdatarak nefis bir çorba içeceğiz dedi. Son balıkta tuza bastırıldıktan sonra Diskatrap kardeşiyle birlikte kamerasına döndü. Manuel ve Uzunca Ek geminin baş tarafına gittiler. Tom Platt de temizlenme işi bittikten sonra ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra kameralardan horlamalar geldiğini duyan Harvey şaşkın şaşkın Denny'le Pen'in yüzlerine baktı. Uykusuzluktan gözleri kapanmak üzere olan Pen, "Temizleme işinde bir parça size yardım edeyim," dedi. "Den, bu kadarcık balık için seni yormak istemem," dedi. "Hem bir müçonun işini yapmak da sana düşmez. Sen git yatmana bak." Harvey bol miktarda su çek. "Pen, gitmeden o sepeti boşaltıver." Pen balık ciğerini sepetine aldı. Bir varile boşalttı. Sonra da uyumak için kamerasına gitti. Den bol su ile güverteyi yıkadı. Masaları temizledi. Bıçakları yıkayıp sildi. Harvey balık kılçıklarını, bağırsaklarını denize atarken Den temizlediği bıçakları keskinleştirdi. Bir ara Harvey'e döndü. "Miço olmak iyi miymiş? Uykun geldi mi?" "Hem de nasıl. Neredeyse ayakta uyuyacağım. Şimdi senin nöbetin. Nöbet tutarken uyumamak gerek. Güzel havalarda iyi uyunur. Nasıl olduğunun bile farkına varamazsın. Sonra bir vapur tarafından ikiye bölünürüz. O zaman o vapurun subayı da tayfası da lambamızın yanmadığını iddia eder. Harvey sen iyi bir çocuksun. Fakat gene de uyuklarsan sırtına iple vururum." Ay ışığında 70 tonluk uskuna üzerinde iki genç çocuk ağır ağır yürüyorlardı. Harvey önde, onun arkasında da elinde ucu düğümlü iple Den yürümekteydi. Harvey uykusuzluktan bitkin durumdaydı. Sonunda dayanamayarak ağlamaya başladı. Den onu tatlı sözlerle avutmaya çalışıyordu. Elindeki iplerle sandallara vuruyordu. Sonunda kameranın saati onu vurunca Pen güverteye tırmandı. İki çocuğu ambar kapağı üzerinde derin bir uykuda buldu. Onları alıp yataklarına götürdü. Eşsiz bir gün. Denizin üstünde çekilen uyku insanın ruhunu, kalbini temizler ve gözlerini parlatırdı. Yemek yedikten sonra balık avına gitmiş olanların tabaklarını da toplayıp bulaşığı yıkadılar. Öğle yemeği için domuz etini dilimlediler. Baş altını sildiler. Lambalara gaz yağı doldurdular. Aşçı için kömür ve su taşıdılar. Sonra gemi erzağının durduğu boş ambarı incelemeye gittiler. Yumuşak, ılık, denizi tertemiz yani işsiz bir gündü. Harvey temiz havayı ciğerlerinin içine kadar çekti. Dipnot, başaltı. Gemilerde tayfaya ve erlerin baş tarafta bulunan koğuşları. Masmavi deniz, yelkenliler, balıkçı kayıklarıyla doluydu. Çok uzakta, ufukta bir geminin siyah dumanları, mavilikleri gölgeliyordu. Fakat gemi gözükmüyordu. Diskotrap kamerasının yanında piposunu içerken etraftaki teknelere bakıyor, bir taraftan da ana direğin tepesindeki küçük yelkeni inceliyordu. "Den, babam böyle etrafı süzdüğü zaman bütün adamları için önemli şeyler düşünüyordur," diye fısıldadı. "Kısa bir süre sonra karaya çıkacağımıza dair bahse girerim. Babam morina balığını iyi bilir. Balıkçılar da babamın bunu bildiğini bilir. Fakat onların teker teker yaklaştığını görüyor musun? Uskunalar sanki dolaşıyormuş gibi geliyorlar. Ama aslında bizim balıkların peşindeler. Şu Prens Lebo yelkenlisi de dün geceden beri bize sokuluyor. Son mevsimden beri talihi dönmediyse o yelkenler uzun süre açılmaz artık. O tekne oradan oraya gidip dolaşmaktan başka bir şey yapamıyor." Diskotrap piposunu dişlerinin arasına sıkıştırmış, bir şey görmediği halde ileriye doğru bakıyordu. Disko oradan ayrılıp yalnız kalacağı sulara gitmek istiyordu. Diskotrap bu yüzden son havaları, fırtınaları, akıntıları, kumanya ve uskunasıyla ilgili diğer şeyleri düşünüyordu. "Den, baba biz işimizi bitirdik. Birazcık avlanmaya çıkabilir miyiz?" dedi. Onun kiraz rengi elbisesi ve ayağındaki ayakkabılarıyla olmaz. Ona herkesin giydiği elbiselerden ver. Trap bir anahtarı merdivene attığı sırada Den Harvey'i kameradan dışarıya çekerek "Babam memnun. İspatı da şu. O benim yedek elbiselerimi kendisinin görebildiği bir yerde saklar. Çünkü annem benim elbiselerimi iyi korumadığından şikayet eder," dedi. Bir sandığı karıştırarak 3 dakika içinde Harvey sırtına dirsekleri yamalı, ağır bir bluz, dizlerinden yukarıya çıkan lastik çizmeler, bir çift tek parmaklı eldiven giydi. "Şimdi bir şeye benzedin. Acele edelim," dedi. "Uzaklaşmayın. Sesimi duyabilecek kadar uzağa gidin. Eğer birisine ne yapmak niyetinde olduğunu sorarsa doğruyu söyle. Çünkü bu hususta bir şey bilmiyorsun," dedi Trap. Gullet'in arkasında kırmızı bir sandal duruyordu. Den onu ipinden çekerek yan tarafa getirdi. Den yavaşça içine girdi. Hardy beceriksizce onun arkasına düştü. Dipnot, gulet. İki direkli, yelkenli bir savaş gemisi türü. Bir sandala böyle binilmez. Eğer biraz dalga olsaydı dibi boylardın. Nasıl atlanacağını öğrenmen lazım. Dan ıskarmozlara kürekleri taktı, öne oturdu. Harvey, Adirondack gölündeki kadınlar gibi kürek çekiyordu. Halbuki ağaç ıskarmozlara, nikel ağaçlı ıskarmozlar arasında fark yoktu. Kürekler Harvey'e ağır geliyordu. Dan onu uyardı. Kısa kısa çek. Eğer küreğini iyi kullanmazsan ufak bir dalga devrilmen için yeterlidir. Küçük sandal yeni çıkmış madeni para gibi pırıl pırıl parladı. Küçücük bir demiri 70 kulaç kadar ince fakat sağlam bir ipi vardı. İki olta makarelerine iyice sarılmış olarak küpeştedeki yerlerinde duruyorlardı. Elleri kabarmaya başlayan Harvey, bunun yelkeni ve direği yok mu diye sordu. Marine avına çıkılan sandallarda yelken olmaz. Senin de böyle bir sandalın olsun istemez misin? Ben istersen babam bir değil iki tane bile alır. O zamana kadar işleri olduğundan Dan onun ailesinin durumunu düşünmeye vakit bulamamıştı. Dipnot, ıskarmoz. Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikin yerleştirilmiş ağaç çubuk. Ben babanın milyoner olduğunu unutmuştum. Biliyorsun her çeşit araçları ile bir balıkçı sandalı epey para eder. Babanın oynamak için sana böyle pahalı bir şey alacağını sanıyor musun? Şimdiye kadar kafamı yormadığım tek şeydir bu. Ya sen evde epeyce şımartılmışsın. Harvey sular öyle yarma, daha yavaş çek. Küreğin sapı o sırada Harvey'in çenesine vurdu ve onu sırt üstü sandalın içine düşürdü. Ben de sana bunu söylemek istiyordum. Ben de vaktiyle düşmüştüm. Ama ben o zaman 8 yaşındaydım. Harvey kalkıp yerine oturdu. Çenesi acımış ve kaşları çatılmıştı. Böyle şeyleri fazla düşünmemek lazım der babam. Onun söylediğine göre bu gibi şeyler kürekleri yanlış kullanmaktan olurmuş. Haydi şurada avlanmayı deneyelim. Manuel suyun derinliğini bize söyler. Portekiz de biraz ötedeydi. Dan bir küreğin ucunu havaya kaldırınca öbürü 3 defa sol kolunu salladı. Dan oltasının ucuna bir yem geçirerek 30 kulaç dedi. Sen de benim gibi yem tak ve oltanın iplerini birbirine karıştırma dedi. Harvey yemini takıncaya kadar Dan'in oltası çoktan denizin dibine inmişti. Sandal yavaş yavaş gidiyordu. En uygun yeri bulmadan demir atmaya lüzum yoktu. Dan birden işte geldik diye bağırdı. İri bir molina çırpınıyor ve uzun kuyruğunu kenara çarpıyordu. Kocaman Harvey, kocaman elinin altında çabuk ol. Dan daha balığı sudan çıkarmadan şaşırmıştı. O şimdiye kadar tuttukları molinalara benzemiyordu. Oltanın ipini kısa sopanın yardımıyla dışarı çekti. Harvey balığın kuvvetle çektiği oltasını güçlükle çekti. Dan bağırarak bu bir deniz çileği sakın ona dokunma diye bağırdı. Fakat çok geç kalmıştı. Harvey merakla yakaladığı şeyi eliyle oltadan çıkarmıştı. Aynı zamanda ellerinin ısırgan otu ile dağlanmış gibi yandığını hissetti. Dan'ın uyarısı üzerine oltanın ipini sandalın yan tarafına çarparak geri kalanlardan oltasını kurtardı. Harvey'in aklına o anda annesi gelmişti. Annem şu anda benim bir balıkçı sandalında olduğumu görse acaba ne der diye düşünüyordu. Tam bu sırada parmakları arasında oltanın ipi hızla kaymaya başladı. Elinde eldiven olmasına rağmen Harvey avuçlarının ateşe değmiş gibi yandığını hissetti. Neredeyse parmakları kesilecekti. Ben kocaman bir balık dedi. Ona bol ip bırakmalısın. Bekle sana yardım edeceğim. Harvey hayır istemiyorum. Bu benim ilk avım. Onu ben yakalayacağım dedi. Mavi suların içinde beyaz yumurta biçiminde büyük bir şey çırpınarak geliyordu. Maaşıma bahse girerim ki bu en azından 50 kiloluk bir balık. Hala onu tek başına yakalamakta ısrar ediyor musun? Dan bunu söylerken bir yandan da balığın başına vurup sersemletmek için kullandığı kısa sopayı hazırlamaktaydı. Harvey'in avuçları kızarmış, alnından şıpır şıpır terler dökülmeye başlamıştı. Sonunda kancayı saplayarak balığı sandal almayı başarmıştı. Harvey gururla yakaladığı dil balığına bakıyordu. O şimdiye dek dil balığını yalnız balıkçı dükkanlarının mermer masaları üzerinde görmüş ve nasıl yakalandıklarını aklına bile getirmemişti. Dan oltasını yukarı kaldırarak, eğer babam burada olsaydı bu işaretin neyi gösterdiğini bir kitap okur gibi anlardı. Marinalar gittikçe ufaldılar. Halbuki buna karşılık sen şimdiye kadar tutmadığımız irlikte bir dil balığı yakaladın. Dün avlanan balıklara dikkat etmiş miydin? Hepsi kocaman marinalardı. İçlerinde bir tane dil balığı yoktu. Babam bunun neden böyle olduğunu hemen bilirdi. O konuşmasına devam ettiği sırada burada yüzden tabanca ile bir el ateş edildi ve geminin ön tarafına bir bayrak çekildi. Ben sana dememiş miydim? Bu bizim geminin işareti. Bu işaret bütün balıkçıların geriye çağrıldığını gösterir. Babanın kafasında yine bir düşünce var. Yoksa durup dururken bu saatte balık avını yarıda bıraktırmazdı. Oltanı sar, biz de geri döneceğiz. Onlar guletin rüzgarı altındaydılar. Sandalların bulunduğu yerde deniz gayet sakindi. Tam gemiye doğru kürek çekmeye hazırlandıkları bir sırada Pen'in küfrederek bağırdığını işittiler. Küçük adam bir nokta etrafında telaşlı bir şeyler yapıyordu. Onun bu halini gören herkes kocaman bir yengeç tarafından ısırıldığını zannederdi. O büyük bir kuvvet harcıyor ama sandalı aynı nokta etrafında dönüp duruyordu. Onun yardımına gidelim, yoksa bulunduğu yerde sürekli kalacak dediden. Ne oluyor ona öyle diye Harvey sordu. O içine düştüğü bu yaşantının yabancısıydı. Çevresinde olan şeylerin birçoğunu anlamıyordu. Ama öğrenmek için sorular sormaktan da geri kalmıyordu. Demiri dipte bir şeye taktırmış. Pen demirlerini hep bu yüzden kaybeder. Bu yılki balık mevsiminde denizin dibinde iki demir bıraktı. Babam eğer bir daha kaybederse ona Kellogg cezası vereceğini söyledi. Bu düşünce Penny korkutur. Harvey'in aklına tarih derslerinde öğrendiği eski demirlerin kürek cezası gelmişti. Penny verilecek cezanın da buna benzer bir işkence olmasından korkarak Kellogg cezası nedir diye sordu. Sandığına demir yerine kocaman bir taş koymaktır. Bütün balıkçılar bunun ne demek olduğunu bilir. O zaman fena halde alay ederler. Onlar Penny'nin yanına yaklaşınca den, ne o Pen, demir yine mi bir yere takıldı? Dur öyle boşuna uğraşıp durma. İpi yukarıdan aşağı doğru tut. Yerinden kımıldamıyor. Kurtarabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Den gülümsemesini gizlemeye çalışarak küpe işteden aşağı doğru eğildi. İpi bir defa oynattı ve hiç zorluk çekmeden demiri kurtardı. İpi çek Pen, yoksa yeniden takılır dedi. Demir sudan çıktığı zaman etrafı iyice deniz bitkileriyle sarılmıştı. Pen ona şaşkın gözlerle bakıyor ve Den'e teşekkür ediyordu. Epeyce uğraştıktan sonra Den, benim düşünceme göre Pen'in aklı tamamıyla başında değil. Ama başkasına zararı yok, anladın mı Harvey dedi. Bu dediğin doğru mu, yoksa bu babanın onun hakkındaki düşüncesi mi? Babam bu düşüncesinde aldanmamıştır. Pen'in biraz deli olduğu doğrudur. Ama zararlı bir deli değil, kendi halinde bir zavallıdır. Vaktiyle o Moravyalı bir balıkçıymış. Karısı ve 4 çocuğu ile birlikte bir Moravyalılar mitingine gitmiş. Bir gece Constone şehrinde kalmış. Sen Constone'dan bahsedildiğini duydun mu? Harvey biraz düşündü ve evet hatırlıyorum. Ama ne olduğunu iyice bilmiyorum. Bu Asbabula'dan bahsedildiği gibi belirsiz bir şekilde aklıma geliyor dedi. İkisi de büyük felaketlerdendir. Evet, o çocukları ile Constone'da oteldeyken şehrin üst tarafındaki baraj çöküyor, sular önüne gelen her şeyi alıp götürüyor. Ben bu felakete ait resimler gördüm. Hakikaten korkunç bir şey. Pen ne olduğunu iyice anlamadan çocuklarının ve ailesinin sular tarafından götürüldüğünü görmüş. Ama onları kurtarmak için elinden hiçbir şey gelmemiş. Hatta kendisi de bir tesadüf eseri kurtulmuş. O zamandan beri o bir aptala dönmüş. Constone şehrinin üst tarafından bir şeyler geçtiğinden şüpheleniyor. Daha sonra burada dolaşmaya başlamış ve saltırancıya rastlamış. O da Pen'i yanına almış. Doğuya götürerek çiftliğinde ona iş vermiş. Bunun için mi geçen akşam ona çiftçi diyorlardı? Saltırancan da bir çiftçi mi? Sözüm ona çiftçi. Tarlasının olduğu yerlerde hiç su yoktur. Doğru dürüst bir inek sağmasını dahi bilmez. İşte onun çiftliği bu kadar. Saltıranca bu ilkbaharda o tarlayı bir Bostonlu'ya sattı. Sonra Penny de yanına alarak babama geldi. Sağlıkları için balık seferine çıkmalarının faydalı olacağını anlattı. Babam da onları gemiye aldı. O mevsimde balığa çıkmak Penny o kadar iyi gelmişti ki babam o zamandan beri onu yanına almaya başladı. Babam eğer Pen bir gün karısının ve çocuklarının başlarına gelen felaketi hatırlarsa kederinden ölür diyor. Sakın bu anlattıklarımdan Pen'e bahsetme. Çünkü saltıramca o zaman beni küpeşteden aşağı atar. Zavallı Pen, ben saltıramca ile onu beraber gördüğüm zaman hiç böyle bir şey düşünmemiştim diye mırıldandı Harvey. Hepimiz Pen'i severiz. Sandalların hepsi gemiye yaklaşmışlardı. Trap güvertenin üstünden sandalları şimdi güverteye çekmeyin. Önce balıkların ve sandalların temizliğini tamamlayalım. Haydi çocuklar sofrayı hazırlayın diye bağırdı. Den temizlik için gerekli hazırlıkları yaparken göz kırparak bana onların hepsi birbirine benziyor gibi geliyor. Evet, denizci olmayan birine göre etrafta çalkalanıp duran guletlerin hepsi aynı gibidir. Halbuki onların büyüklük, renk, surat bakımlarından birbirlerinden çok farkları vardı. O sırada babası yarın sen etrafında fazla gemi göremeyeceksin Deni. Trap oğluna Deni dediği zaman onu memnun olduğu anlaşılırdı. Disko balıkların konduğu ambarın üstüne baktı. Bugünkü balıkların küçükleri dikkati çekiyordu. Harvey'in dil balığından başka öbürleri içinde 8 kilo geçen yoktu. Ben havayı kontrol edeceğim dedi Disko. Uzun Jack ufka bakarak siz kendi kendinize tahminde bulunmak zorunda kalacaksınız Disko. Çünkü ben havanın değişeceğine dair hiçbir belirti göremiyorum dedi. Oysa balıkların temizliğiyle uğraşılırken birden sis bastırdı. Uzun Jack ve Salter amca hemen bocurgatın kolunu çevirmeye başladılar. Nihayet demir sularını akıtarak çıktı. Trap dümen kolunu çekerken öndeki yelkenler şişti. Trap, Floka'yı ve Mizana yelkenini çek diye bağırdı. Uzun Jack de, siz varken ötekilerden kaçalım dedi. Harvey ne söyleyeceğini bilmiyor, yapılan işleri hayretle seyrediyordu. Yanına yaklaşan Tom Platt'e "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Avlanmaya, başka bir yerde demir atmaya gidiyoruz. Bunlar senin için yepyeni şeyler. Başına neler geleceği bilinmez ki. Uzun Jack dene, şu Harvey'i bana gönder. Daha geminin iplerini bile tanımıyor. Ona bir şeyler öğretelim." "Olur Jack, onu göndereceğim. Gerekeni öğret." Uzun Jack usanmadan Harvey'i geminin için gezdirdi. "Gemide bulunan herkesin ister kör, ister sarhoş olsun, kesinlikle bilmesi gereken şeyler vardır," dedi. Dipnot, bocurgat, ağır şeyleri çekmek için manivele ile döndürülen ve döndürüldükçe çekilecek şeyin bağlı bulunduğu urganı kendi üzerine saran çıkrık. Harvey'e bütün iplerin isimlerini, yerlerini, aralıklarını ve ne işe yaradıklarını anlatıp öğretmeye çalıştı. Bu sırada Tom Platt de kendisini tutamıyor, ikide bir uzun cekin önünü keserek bir zamanlar mürettebatı olduğu Ohio savaş gemisinin yelkenleri, direkleri hakkında bir yığın gereksiz bilgiler veriyordu. Uzun Jack, "Çocuğu rahat bırak Tom Platt, gereksiz şeylerle kafasını karıştırma. Bu balıkçı teknesi, savaş gemisi değil. Tom Platt, denizcilik hakkındaki genel bilgiler de öğrense fena mı olur? Allah'ını seversen sus Tom Platt. Söyle bakalım Harvey, mizana yelkenini nasıl kasarsın?" "Onu bu taraftan içeri çekerim." "Nasıl, Kuzey Atlantik tarafından mı?" "Hayır, serinin iç tarafından. Sonra ipi arkadan bana gösterdiğiniz yerden geçiririm." Tom Platt gene dayanamadı. "Ne güzel ders veriş," diye söylendi. "Ne var yani, çocuk yeni öğreniyor. Her bölümün adını birden öğrenemez ya. Sen devam et Harvey." "Dipnot, sere. Açık duran, baş parmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık." "Şu camadan palangasıdır. Ben makarının kancasını camadan palangasına geçirir, sonra ipin ucunu bırakırım." Tom Platt gene dayanamadı. Usta bir gemici sabırsızlığı ile "Yelkenleri indir çocuk, yelkenleri indir," dedi. Harvey, "Cunda ve floka yelkenlerinin ipini çekerim," dedi. "Şu ipin düğümlü yeri serinin alt ucuna gelinceye kadar salıveririm. Sonra tarif ettiğiniz şekilde ipi bağlarım. Tekrar cunda iplerini çekerim." "İyi, şimdilik bu kadarı yeterli. Zamanla hepsini öğreneceksin. Ben sana bunları öğretmekle cebine bir sürü para koyuyorum. Bunları iyi öğrendikten sonra sen bir gemiyi Boston'dan Küba'ya kadar götürebilirsin. O zaman sakın unutma. Bunları bana uzun Jack öğretti diye hatırlayacaksın." Harvey bu balıkçı gemisine geldiğinden beri şımarıklık ve inatçılığın bir işe yaramadığını öğrenmişti. Annesinden kendisine geçen zeka ve duyarlılıkla gemideki insanların ekmeklerini, alınların teriyle kazandıklarını, hepsinin namuslu, dürüst insanlar olduğunu anlamıştı. Onları izleyen Manuel ders sona erdikten sonra Harvey'e "Dipnot, camadan palangası. Dört köşeyi yelkenleri boğarak yüzeylerini küçültme işi." "Aferin, zeki bir çocuksun. Yemekten sonra ben de sana kendi yaptığım bir uskunayı göstereyim. Onun üzerinde de çalışır, her ipin, halatın ve diğer şeylerin ne işe yaradıklarını öğrenirsin." Yanlarına gelenden, "Görüyorsunuz ya, bu kolay boğulacak basit bir yolcu değil. Babam senin ekmeğini iyice hak ettiğini söyledi. Bu onun kolay söyleyeceği bir laf değildir. İkimiz birlikte tutacağımız ilk nöbette ben sana bunu daha açık bir şekilde anlatırım," dedi. O sırada Disko, geminin ön tarafını kaplayan sislerin arasından ilerisini görmeye çalışıyordu. Bir ara "İç yağı getirin," diye bağıran bir ses duydular. "Şimdi de ben sana uzun Jack'in bilmediği bazı şeyler öğreteceğim," diye Tom Platt yine işe karıştı. Arka taraftaki bir sandıktan kocaman bir iskandil aleti çıkardı. Onun orta yerinde bir çukurluk vardı. Bu çukur yerin içini iç yağıyla doldurdu. Geminin baş tarafına doğru yürüdü. "Sana mavi güvercinin nasıl uçurulduğunu öğreteceğim," dedi. Disko dümeni o kadar güzel kullanıyordu ki, dipnot, iskandil, denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç. Gulet istenilen yöne doğru kayıyordu. O sırada Manuel, Harvey'in yardımıyla floka yelkenini indiriyordu. Bu işi yapabildiği için Harvey büyük bir gurur duyuyordu. Tom Platt'in havada fırıldak gibi döndürdüğü iskandil aleti ıslık çalıyordu. Sabırsızlanan Uzun Jack, "Hey, fırlat onu artık," diye bağırdı. "Sisler içinde bulunduğumuz yerin derinliği 25 kulaçtan fazla değil. Burası henüz avlanacak yer değil." Tom Platt'in fırlattığı iskandil aracı geminin epeyce ilerisinde denize düşünce plof diye bir ses çıkardı. Den ciddi bir sesle, "Sondaj çok önemli bir iştir. Bazen bir hafta gözlerimizi bu aletten ayırmayız. Derinliği doğru olarak bilmek balıkçılıkta çok önemli bir iştir. Kaç kulaç var dersin baba?" dedi. Disko'nun yüzü gerildi. O buralardaki balık yataklarını gözü kapalı bilir diye ün yapmıştı. Onun ustalığı ve ünü bu yerlerin derinliklerini denizin yüzüne bakınca anlamasından dolayı söylenirdi. Kamerasının penceresinden ufak pusulaya göz attı. "Eğer yanılmıyorsam 60 kulaç," diye cevap verdi. Tom Platt ıslak halatları çekerek 60 kulaç," diye cevap verdi. Uskuna bir parça hızlandı. 15 dakika sonra Disko, "Çekin," diye emir verdi. İskandil çeken Tom Platt 50 diye gürledi. Sisten adamları görmek zordu. Ben oradaki oltalardan birini alırken "Haydi yem takmaya başla Harvey" diye seslendi. Uskuna başıboş kalmış gibiydi. Baş yelkeni şiddetle çarparak sert sesler çıkarıyordu. Adamlar durup balık tutmaya çalışan çocuklara baktılar. Ben oltasını atar atmaz ip gerilmişti. "Babam nasıl da biliyor" diye sevinçle söylendi. "Tam balığın bol yerine gelmiş. Hem de çok büyük bir balık olacak." İkisi birlikte asılarak 10 kilo ağırlığında bir marinayı yukarı çektiler. Balık oltayı midesine kadar yutmuştu. Harvey onu ters çevirerek "Yahu bunun üzeri yengeçlerle dolu" dedi. "Bunlar yenilebilir mi?" diye sordu. "Elbette. Yemi böylesine yuttuklarına göre çok aç oldukları anlaşılıyor. Sen yemin oltaya iyice yerleşip yerleşmediğine bakma. Onlar yemeği yemsiz de yutarlar." Harvey balıklar peş peşe geldikçe seviniyordu. "Doğrusu bu çok hoşuma gitti" dedi. "Neden her zaman gemiden avlanılmıyor? Balıkların temizlenmesine başlamadan önce gemide avlanmak mümkündür. Fakat balıklar temizlenmeye ve bağırsaklar denize atılmaya başladığı zaman balıklar kaçarlar. Balıkların ne zaman gemiden avlanacaklarını, ne zaman sandalların indirilmesi gerektiğini babam herkesten iyi bilir." Balığı geminin güvertesine çekinceye kadar insan çok zorlanıyordu. Eğilmekten insanın karnına kramp giriyordu. Fakat böyle olmakla birlikte bu iş gene de çok zevkliydi. Kısa zamanda balıklar güverteye üst üste yığılmıştı. Harvey oltasını sararken "Saltrancı ile penleri deler" diye sordu. "Git bize kahve getir, hem de onlara bak." Saltrancı ile pen bir masanın etrafında oturmuş tavla oynuyorlardı. Harvey aşağıya eğilip aşçıya seslenirken "Oyununuz nasıl gidiyor?" diye sordu. Pen hiçbir cevap vermedi. Ağzını kocaman kocaman açtı. Saltrancı "Onun suçu yok, o sağırdır" dedi. Elinde kocaman bir güğüm kahveyle Harvey'in yanına sokuyordan "Yine tavla oynuyorlar değil mi?" diye sordu. "Onların bu oyunu bizi bu akşam gemiyi temizlemekten kurtaracaktır. Çünkü babam haksızlığı sevmez." Dipnot, güğüm. Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı. Fakat gene de işsiz kalmadılar. Disko onları balık hazırlamaya gönderdi. Harvey yemleri oltaya takarlarken olta iğneleri parmaklarına batıyor. Oldukça acı çekiyordu. Ben onun halini görünce ben daha doğru dürüst yürümeye başlamadan oltaları yemlemeye yardım ederdim. Fakat ne de olsa bu zor ve sıkıcı bir iş. Harvey asık suratla "Ben kendi kendime bu gerçek troll avcılığı değil de nedir?" diye soruyorum. Parmaklarım delik deşik oldu. Bu sırada saltıramcı ile Pen, Disko'nun emri üzerine geminin temizliğine başlamışlardı. İşler bittikten sonra dördü birden yemeğe gittiler. Balık çorbasını ve börekleri iştahla yediler. Manuel sandıktan iki ayak boyu uzunluğunda bir gemi modeli çıkardığı zaman hemen hemen uyumuştu. Pen onu dürttüğünde parmaklarını bile oynatamadı. Dışarıda kalın bir sis vardı. Rüzgar çıkmış, yaşlılar nöbetlerini uzatmışlardı. Geminin burnu dalgalarla boğuşmaya devam ediyordu. Pen Harvey'in yüzüne bakarak "Şu çocuğun hali anne babası için çok üzücü bir şey doğrusu" dedi. "Onlar bunu ölmüş biliyorlar." Manuel çizmelerini çıkarırken dipnot troll. Teknelere suyun dibinde sürüklenerek çekilen huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı. "Ben bu iyi bir çocuk. Babanın söylediği gibi deli bir hali de yok" dedi. Günler geçip gidiyordu. Henüz çocukluktan kurtulamamış olan Harvey bütün gençler gibi büyüklerin davranışlarını taklit ediyordu. Dümende disko gibi hafif kamburunu çıkarıp duruyor, halatlar çekilirken uzun cek gibi kolunu sallıyor, kürekte çok usta olan Manuel gibi omuzlarını ileriye veriyor ve Ohio'nun güvertelerinde sallana sallana yürümeye alışmış olan Tom Tripp gibi dolaşıyordu. Pazar günleri çalışmıyorlardı. Hava iyiyse yıkanıp taş oluyorlar ve pende ilahiler söylüyordu. Pen Harvey'e daima iyi davranıyordu. Kaybolan bir çocuk olduğu için Harvey'e acımaktaydı. Salters onun çocuktan hoşlandığını anlayınca rahat etti. Aslında Salters öyle yumuşak bir insan değildi. O çocukların disipline girmesinin kendi görevi olduğunu düşünüyordu. Daha sonra sakin bir günde Harvey ilk defa ana direğe tırmandı. Dan de ona yardım etmek için arkasındaydı. Salters kocaman lastik çizmelerini direğe asmanın Harvey'nin görevi olduğunu düşünmüştü. En yakınındaki uskuna için bu utanç veren ve aşağılayıcı bir manzara olacaktı. Harvey her yeni şeyi öğrenmeye çalışıp temiz havayı içine çekerek gittikçe daha güçlenirken buradayız da yoluna devam ediyordu. Ambarda işleri tuzlanmış balıklarla dolu fıçılar üst üste yerleştiriliyordu. Disko gibi isim yapmış bir gemicinin yaptıkları öbür gemiciler tarafından durmadan gözetleniyordu. Fakat Disko yükselen sisler arasından kaçıp izini kaybettirmekte de ustaydı. Disko diğer gemilerden iki nedenden kaçıyordu. Her şeyden önce kendi teknesiyle bildiği gibi dolaşıp avlanmak istiyordu. İkincisi de her milletten toplanmış görevlilere itiraz etmekteydi. Oraya gelen balıkçı teknelerinin çoğu Gloucester'lara aitti. Provincetown, Harwich, Chatham ve bazı Maine limanlarının yelkenlileri de vardı. Fakat bunların içindeki mürettebatın nereden geldiğini ancak Tanrı bilebilirdi. Tehlikeyi göze almak insanların akılsızca hareket etmelerine yol açardı. Buna açgözlülük de eklenince her türlü kaza olabilirdi. Çünkü o kalabalık, filo tanımayan bir liderin etrafına toplanmış koyun sürüsünden farksız olurdu.